Ayrım 22.
İki dönemde 400 yıllık sömürgecilik döneminden geçerek sanayileşen ve bu yolla ekonomik üstünlüğü ele geçiren Batı, bu kez Doğu'nun yoksullaşmasına ve geri kalmasına neden oldu. 21. yüzyıla girilen günümüzde Doğu-Batı ilişkilerinde yeniden bir denge oluşmaktadır. Geriden gelerek Batı'yı yakalayan ve Japonya, Çin, Rusya gibi ülkelerin başını çektiği Doğu, gerileme dönemine giren Batı'yı yakalama ve yeniden geçme sürecine girmiş bulunmaktadır. Batı'nın gerileme ve çözülüş sürecine girmesinin en belirgin göstergesi, silahlanma ve silahlı çatışmaya aşırı yöneliş ve bu konuda denetim kabul etmeyen açık saldırganlıktır. Bu tutum, Roma İmparatorluğu'ndan günümüze dek tüm büyük güçlerin başvurup insanlığa acılar yaşatan ancak hiçbirinin ayakta kalmasını sağlayamayan bir yöntemdir. Batı emperyalizminin günümüzde uyguladığı sınır konmamış saldırgan politika, öncekilerde olduğu gibi sonun başlangıcından başka bir şey değildir. Batı'nın kimi devlet adamları saldırganlığa duydukları ihtiyacı dile getirerek emperyalizmi açık olarak savunmaktan çekinmemektedirler. İngiltere Başbakanı Tony Blair'in özel danışmanlığını yapan Robert Cooper, Nisan 2002'de İngiltere'nin uygulamakta olduğu politikanın ana hatlarını açıkladı. Açıklamasına, "Geçmiş hala bizimle olduğuna göre bugünü anlayabilmemiz için önce geçmişi anlamak zorundayız." The London Observer, 7 Nisan 2002, AK Özge Özgüler, Cumhuriyet, 28 Haziran 2002. Sözleriyle başlayan ve günümüz küresel ilişkilerini liberal emperyalizm olarak tanımlayan Robert Cooper şunları söyledi. Kendi aramızda, Avrupalılar arasında yazarın notu, açık ve ortaklaşa bir güvenlik düzeninin çerçevesine ve kurallarına göre davranmalıyız. Ancak başka yerlerde postmodernist. Avrupa kıtasının dışındaki devletlerde daha önce yaşanmış olan bir çağın, sömürgecilik ve emperyalizmin yazarın notu, yöntemlerine daha sert olarak geri dönmeliyiz. Güç kullanmalıyız, koruma amaçlı saldırı yapmalıyız, hile ve aldatmacaya başvurmalıyız. Kısacası 19. yüzyılda herkesin herkese karşı savaştığı dönemi yeniden yaşamak isteyenleri, bağımsızlık hareketlerini, yazarın notu, yola getirmek için hangi çareler geçerli sayılırsa o çareye başvurmalıyız. Kendi aramızdaki sorunlarda yasalara saygı duyacağız ama işimiz balta girmemiş ormana düşünce, az gelişmiş ülkelere yazarın notu, kullanmamız gereken yasa orman yasası olacaktır. Emperyalizm ve imparatorluk kelimeleri Avrupa'da ayıplanır tanımlar olmuşlarsa da sömürgeleştirme gereği, daha doğrusu zorunluluğu 19. yüzyılda olduğundan çok daha büyüktür. Bugün ihtiyaç duyulan emperyalizmin asıl amacı dünyayı örgütlemek ve düzene koymaktır. Aynı eski Roma'da olduğu gibi Batı İmparatorluğu'nun tüm yapacağı kendi yasalarını aktararak onlara, az gelişmiş ülkelere yazarın notu, bir miktar para vermek, birkaç da yol inşa etmekten ibaret olmalıdır. Mr. Blair'in yeni sömürgeci İncili, Atilla İlhan, Cumhuriyet, 2 Ekim 2002. Robert Cooper'ın dile getirdiği bu sözler yalnızca bugüne ait olan bir düşünce değil, İngiltere başta olmak üzere gelişmiş tüm Batı ülkelerinin geçmişinde yer alan ve kökleri Roma İmparatorluğu'na dek giden yerleşik bir anlayıştır. Ayrıca liberal emperyalizm tanımı da ilk kez kullanılmamaktadır. 1906 seçimlerinde Güney Afrika'daki Boer Savaşı'nın yarattığı savaş karşıtlığını kullanarak halktan oy isteyen İngiliz Liberal Parti, iktidara geldikten sonra tam anlamıyla emperyalist bir politika izlemiş ve yayılmacı siyasetin hedeflerini daha da büyütmüştü. Parti yönetimini ellerinde tutan Ascot, Grey, Haldane, Lloyd George ve Winston Churchill gibi politikacılar kendilerine liberal emperyalist adını vererek İngiltere'yi Birinci Dünya Savaşı'na sürüklemişlerdi. Siyasi partiler Niyazi Berkes, Yurt ve Dünya Yayınları 1945, sayfa 46. Emperyalist tutum ve eğilimler Batı'da tarihsel geleneklerden güncel politikalara dek varlığını güçlü bir biçimde sürdürmektedir. İnsanlığın gelişimi önünde en büyük engel durumundaki emperyalist siyaseti, bu siyaseti üreten Batı uygarlığını ve az gelişmiş ülkelere yönelen saldırgan politikayı kavramak için bugünü olduğu kadar tarihi de incelemek gerekecektir. Bu inceleme ile yönetim biçimiyle dolaysız bağı olan parti konusu da daha iyi anlaşılacak ve günümüze yönelik uygulanabilir siyasi sonuçlar elde edilebilecektir. Batılıların bugünkü varlıklarının kaynağı olarak gördükleri Helen kent demokrasilerinin ve Roma uygarlığının ne olduğunu, bunların yükseliş ve çöküş dönemlerini, bu dönemlerin sonuçlarını, orta çağı, kapitalizmin gelişimini ve yaşanan toplumsal evrimin niteliğini bilmek zorundayız. Bu yapılırken içinde yaşadığımız ve ait olduğumuz toplumun parçası olarak Türk toplumunun özelliklerini, tarihsel birikimini, kurduğu yönetim sistemlerini, diğer ülke ve topluluklarla ilişkilerini, Batı'nın geçirdiği evrim süreçlerine denk düşecek biçimde ele almalı ve varılan sonuçları Batı'yla kıyaslamalıyız. Bugün sonuç alınabilecek siyasi mücadele türünü ve bu mücadelenin araçları olan partileri anlamak için önce toplumu ve onu oluşturan koşulları anlamak zorundayız. Günümüz Avrupa kültürünün temelini oluşturduğu kabul edilerek bugün Helen uygarlığı adı verilen Tunç Çağı uygarlığı M.Ö. 9. yüzyılda Ege Denizi çevresinde ortaya çıktı. Helenlerle bir ilişkisi olmamasına karşın kuzeyde Makedonya ve Trakya, Anadolu'da Frigya, Misya, Lidya, Karya ve İonya'dan oluşan bu uygarlığa Batılılar Helen uygarlığı adını verdiler ama bu uygarlığın konumuna uygun düşen tanımlama herhalde Helen değil, her iki kıyıyı kapsayan Ege uygarlığı olmalıydı. Ege uygarlığını ise özellikle M.Ö. 8. yüzyıldan sonra tek bir uygarlık olarak adlandırmak zordu. Kuzeyden gelen Dor kavimlerinin 8. yüzyılda başlayan yayılma hareketleriyle Grek uygarlığı geriye giderken, Batı Anadolu'daki İyon uygarlığı parlak bir döneme girmişti. Üretim sistemi olarak kölecilik, tarih sahnesinde ilk kez Dor yönetimindeki Sparta'da ortaya çıktı. Ege uygarlığının en ileri parçasını oluşturan İyon uygarlığı, Anadolu'nun batı kıyılarını kapsıyor ve Aka, Lidya, Eti, Minos ve Miken uygarlıklarının bir ürünü olarak M.Ö. 8. yüzyılda ortaya çıkıyordu. İyon kelimesinin aslının Türkçe'de sahip, efendi anlamına gelen İye'den geldiği ve aynı anlamda olan Türkçe Aka, Eke, Eti, Ata kelime ailesinden olduğu kimi tarih araştırmacılarının kabul ettiği bir görüştür. Tarih 1, Kaynak Yayınları, 4. Baskı, 2000, sayfa 182. Kendine özgü ses düzenine sahip İyon dili, bugünkü Grekçe değildi. İyon dili, Hint-Avrupa adıyla gruplaştırılan dillerden olmadığı gibi Sami dili de değildi. Fransız tarihçi A. Jart, Grek halkının oluşumu, La Formation de People Grec adlı eserinde, Grek dilinde Hint-Avrupa dilleriyle açıklanamayan birçok kelime bulunduğunu ve bu kelimelerin başka bir dilden alındığını söylemiştir. AGE, sayfa 181. Konuyla ilgili araştırma yapan bazı tarihçiler, İyon diline hem köken hem de yapı olarak Anadolu ve Trakya'da lehçe farklılıklarıyla kullanılmış olan Orta Asya dillerinin birçok kelime verdiğini kabul etmektedir. Ayrıca eski Grek yazısı da bugünkü Yunan yazısı değildi. Birçok yerde tabletleri bulunan eski Grek yazısı bugüne dek hala okunamamıştır. AGE, sayfa 186. Antik Ege uygarlığı her uygarlık gibi kendisinden öncekilerden etkilenerek ortaya çıkmış ve sanat, siyaset, edebiyat, felsefe alanlarında sorgulayıcı bir anlayışla ileri ürünler vermiştir. Yönetim biçimini belirleyen siyasal sistem konusunda gerçekleştirdiği dikkat çekici gelişme, aristokratik egemenliğin bireysel diktatörlükle değil, aristokratların tümünün katıldığı bir sistemle sürdürülmesiydi. Katılımcılığa dayanan demokratik işleyiş, siyaset sisteminin bünyesine sokulmuş, ancak Bu işleyiş, nüfuzun küçük bir bölümünü oluşturan soylular sınıfının kullandığı bir ayrıcalık olmaktan ileri gidememişti. Bu nedenle demokrasinin beşiği olarak kabul edilen ilk çağ uygarlığı, farklı biçimlerde de olsa benzerleri hemen tüm sınıflı toplumlarda görülen ve azınlık egemenliğine dayanan bir devlet biçimini ortaya çıkarmıştı. İnsan topluluklarının devlete geçişin ilk evrelerinden beri kral ya da egemen sınıfın temsilcileri tarafından yönetilmesi, devlet kuran tüm uygarlıkların olduğu gibi Ege uygarlığının da ortak özelliğidir. Ancak kendilerine uygarlık ve demokrasi adına ayrıcalıklı konum arayan Batılılar, Grek uygarlığına özel önem vermişler, Sparta ve Atina'daki oligarşik yönetimleri demokrasi olarak niteleyip kendilerini örnek almış ve kültürlerinin dayanağı saymışlardır. Başlangıçta soylular sınıfının tümünü kapsayan yönetime katılma hakkı giderek daralmaya başladı. Gelişen deniz ticareti ile varsılaşan ve ayrıcalıklı sınıf içinde daha da ayrıcalıklı bir zümre haline gelen soylu varsıllar yönetim üzerindeki etkilerini arttırdılar. Meclisler ve onu belirleyen seçimlere yön verenler onlardı. Yönetim kararlarına katılmanın ölçütü artık eşitlik değil, varsıllıktı. Ayrıcalıklı sınıf bireyleri hala eşit yurttaşlardı ancak bu yalnızca görünüşte böyleydi. Soylular sınıfı içinde ortaya çıkan ayrışmayla kararlara katılma hakkına sahip olanların sayıları azalmaya başlamıştı. Bu gelişme, yönetim biçiminin soylular demokrasisinden otokrasiye dönüşmesi ve oligarşik yönetimlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanacaktır. Avrupalılar, Atina demokrasisi adıyla tanımlanan ilk çağ kent düzenine kültür ve yönetim köksüzlüklerini gidermek amacıyla sahip çıkmışlardır. Bu nedenle ilk çağ tarihine çoğunlukla bilimsel ve yansız bir bakışla yaklaşamazlar. Grek ya da Roma uygarlıklarını gerçek boyutuyla değil, olumsuzlukları olumluluklara dönüştürerek ve konuya gizemli bir hava da vererek ele alırlar. Ancak konuya bilimsel nesnellikle yaklaşanlar da elbette vardır. Bunlardan biri olan Pirenjak, Atina demokrasisinin politik alanda özgürlüğü hiçbir zaman kabul etmemiş olduğunu söyler ve dar bir site milliyetçiliğine sıkışıp kaldığını ileri sürer. Büyük Dünya Tarihi, Jacques Pirene, Meydan Yayınları, sayfa 79. A.K. Hüseyin Kılıç, Batı'da Kadın, Otopsi Yayınları, 2000, sayfa 30. Jacques'a göre Atina ve benzer konumdaki Grek kentlerinde topluma egemen olanlar, soylular sınıfı çıkarlarını diğer bireylerin en basit doğal ya da sosyal gereksinimlerinin önüne koyar. Atina demokrasisi baş eğmeyi, acıya katlanmayı ve ses çıkarmadan çalışmayı kabul ettiren baskıcı bir düzendi. Batı'da Kadın, Hüseyin Kılıç, Otopsi Yayınları, 2000, sayfa 32. Küçük devletçikler, polis olarak yapılanan Helen kentlerinde nüfusun az olması, yurttaşlık haklarına sahip azınlığın toplanarak birlikte karar vermesine olanak sağlıyordu. Sparta nüfusunun 250 bine ulaştığı en kalabalık dönemlerde bile şehir meydanında agora yapılan karar toplantılarına katılma hakkı yalnızca 6 bin kişiye tanınmıştı. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 8. cilt, sayfa 2500. Katılım oranı nüfusu 6 bin olan Aegina ve 2000 olan Platea da farklı değildi ve zaman içinde giderek küçülüyordu. AGE sayfa 2501. Sparta'da eşitlerin sayısı M.Ö. 5. yüzyılda 6000 iken, 4. yüzyılda 1500'e, 3. yüzyılda 700'e düşmüştü. Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları, 4. baskı, 2000, sayfa 206.